Ayrım 11, sayfa 116. Aman Allah'ım diye inledim. Şimdi bir cinayet işlemiştim. Bitmiştim artık. Yapacağım hiçbir şey kalmamıştı. Hemen oracıkta yere yığılacaktım. Bu mutlak sonum demekti. İyi ve asil bir aileden gelme, mükemmel eğitim görmüş Selim Başak, sonunda bir de cinayet işlemişti. O şartlar altında dahi adeta bir refleks olarak hukukçu mantığım galiba galebe çalıyor. Nefesimi müdafaya çalışıyordum. Cinayet sırasında cezai mesuliyetimin olmadığı savunmasını yapabilirdim. Ama kim inanırdı acaba bana? İçimdeki kötü varlığın o an benliğimi işgal ettiğini ve cinayeti onun işlediğini söylesem savcı da hakim de gülerdi bana. Savunmamı tıbbi bir esasa dayandırmamın imkanı var mıydı? Ben de bilmiyordum. Bağırdığımı anımsıyorum. Sen oradaydın değil mi? O herifi sen öldürdün. Biliyorum, bu işi sen yaptın. Hadi oradan. Günahımı alma. Serseriyi bal gibi sen öldürdün. Bunu biliyorsun. Hayır diye inledim. Bilmiyorum. Hiçbir şey de hatırlamıyorum. O halde niye beni suçluyorsun? Ben sinek dedik insan değilim. Kaldı ki cinayet işleyeceğim. Onu sen öldürdün ve şimdi yükü benim üzerime atmaya çalışıyorsun. Neden böyle bir şey yapayım ki? Neden mi? Rezil herif. Bunu anlamadığımı mı sanıyorsun? Ruhumu ele geçirmeye çalıştığın andan beri bana yaptığın kötülükleri hatırlasana. Hayatımı, karımı çalmaya kalkıştın. Şimdi de bir cinayet işledin. Ama bundan kurtuluşun yok. Nasıl olsa polis beni yakalayacaktır. O zaman adalete bunun hesabını vereceksin. Verecek miyim, nasıl? Benimle beraber hapiste çürüyeceksin. Kahkahası kulaklarımda çınladı. Çok aptalsın. O cinayetten geride iz kaldığını mı düşünüyorsun? Kalmıştır. Polis er geç yakamıza yapışacaktır. Gülmeye devam etti. Aferin. Nihayet geleceğimizin kaçınılmaz beraberliğini anlamış gibi konuşmaya başladın. Ama endişelenme. Polis hiçbir iz ele geçiremeyecek. Saçma. Buna nasıl emin olabilirsin? Çünkü o an ben de yanındaydım ve geride bıraktığın izleri yok ettim. Aptal aptal yüzüne baktım. Hangi izleri diye sordum. Cüzdanına baksana, hala ceketinin cebinde mi? İrkilerek elimle cebimi yokladım. Gerçekten de cüzdanım her zaman koyduğum ceketimin sol iç cebinde yoktu. Nerede cüzdanım? Pardesünün cebine koydum. Gayri ihtiyari derin bir soluk aldım. O devam etti. Kusu kusu cüzdanını herife teslime kalkışmıştın. Ne yapayım? Hem orada tek bıraktığın şey cüzdanın da değildi. İrkildim yeniden. Başka dedim, çakmağını da düşürmüştün. Selma'nın hediye ettiği çakmak olmalıydı. 3 sene evvel yeni yıl hediyesi olarak vermişti bana. Onu hep yanımda taşırdım. O nerede? Onu da Paris'in cebine attım. Bana teşekkür borçlusun. Tanrım diye fısıldadım. Neydi bu başıma gelenler? Kabustan da öteydi. Bitmiştim artık. Mesleğim, aile yaşantım, tüm hayatım mahvolmuştu. Şimdi de bir katil sayılıyordum. Velev ki cinayeti biraz bizzat işlememiş olsam bile. Karılar gibi sızlayıp inleme dedi sertçe. İçimdeki o varlığı öldürmek istiyordum. Şayet bilinçli olarak birini öldüreceksem bu ruhumu çalan o iblis olmalıydı. Tüm manevi değerlerimi, bugüne kadar kazandığım bütün hasletlerimi namussuz 2 günde yok etmişti. Başka ne yapabilirdim ki? Aklıma pardesümün cebindeki tabanca geldi. Artık onu yok etmek için elimde bir silah vardı. Hiç tereddüt etmemeliydim. Ondan asla kurtulamayacağıma inanıyordum. Ölüm paklıktı. En azından böyle Edna ve çirkef bir yaratığı da ortadan kaldıracaktım. Tek çaresi intihar etmekti. İntiharın hiç de kolay bir şey olmadığını tahmin ediyordum. İnsanın yaşamına kendi eliyle son vermesi güçlü bir kararlılığı ve iradeyi gerektirirdi. İntihar eden insanların genelde zayıf karakterli kişiler olduğu söylenirdi. Bu yaygın kanaatin aksine şimdi o eylemi gerçekleştiren kişilerin güçlü ve azimli olduklarını düşünmeye başlamıştım. İntihar için her türlü gerekçeye sahiptim. Bir daha asla tanıdığım, bildiğim Selim Başak olamayacaktım. O zaten ölmüştü artık. Ortalıkta dolaşan vücudum, ruhu teslim alınmış bir zavallıydı. Bu rezil hayatı devam ettirmenin hiçbir anlamı kalmamıştı. Hem verdiğim kararı derhal uygulamalıydım, hazır kendimi bu işi becermeye müsait hissederken. Sonraki saatlerde düşüncemin değişmesinden korkuyordum. Hızla yatak odasına, pardüsümü sırtımdan çıkarıp attığım yatağın kenarına koştum. Bir hamlede silahı kavrayıp şakama dayadım. İblisin benden evvel davranıp kararımı engellemesinden korkuyordum. Zira o beynimi okuyor, aklımdan geçenleri mükemmelen anlıyordu. Beni durdurmak için hiçbir çaba harcamadı. Buna biraz şaşırmıştım ama fazla düşünmemeliydim. Kararımdan her an var... Vazgeçmek korkusu içimi kemiriyordu. Tetiğe asıldım, sonra bir daha çektim. Kafatasımın şakak kemiklerinin beynimin paramparça olması gerekirdi ama hiçbir şey olmamıştı. Bir daha denedim. Toplu tabancanın horozu düşüyor ve her düşüşte de madeni bir tıkırtı kulağıma aksediyordu. Biraz geç idrak ettim. Bu silah boştu. Aynı anda iblisin kahredici kahkahası kulaklarımda çınladı. Sonra o aşağılayıcı sesi kendi dudaklarımdan dökülmeye başladı. Aptal, o silahı dolu mu bırakacağımı sandın? Senin ne kadar zayıf karakterli, bir boka yaramayan, aciz bir yaratık olduğunu bilmediğimi mi sanıyorsun? Sen enayinin tekisin. İntihar ederek kurtulacağını sanacak kadar da gerizekalı. Buna izin verir miyim hiç? Sen benim kölemsin. Ancak yaşadığın sürece seni kullanabilirim. Bırak bu aptallıkları artık. Bırak da dinlenmeye bak. Sağlıklı olman lazım. Hasta bir beden ne işime yarar ki? Yatağın kenarına çöküverdim. Bunu düşünmeliydim. O kötü ruh ölmeme bile izin vermeyecekti. Galiba kendimden geçmiştim. Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. Yatağın üstünde elbiselerimle öylece kıvrılmış buldum kendimi. Kas katı kesilmiştim. Islak giysilerim üzerimde kurumuştu. Her yanım sızlıyordu. Başımda rahatsız edici bir ağrı vardı. Belki biraz ateşim de çıkmıştı. Güçlükle doğruldum. İblis gitmişti. İçimde yoktu, bunu algılıyordum. Zar zor odanın içinde bir iki adım attım. Ne yapacağımı bilemiyordum. İlk aklıma gelen Selma ve Ali oldu. Acaba onlar ne haldeydiler? Selma bana karşı takındığı tavırlara rağmen perişan olmalıydı. Şu kadın denen mahluk çok garipti. Karı koca arasında bozulan her ilişkide öncelikle ikinci bir kadının varlığını düşünüyordu nedense. Acaba Ali'ye durumu nasıl açıklamıştı? Önce banyoya geçip kafamı soğuk suyun altına soktum. Uzun süredir yıkanmamıştım. Ama duşun altına girecek takatı kendimde bulamıyordum. Soğuk su sanki biraz diriltmişti beni. Odaya döndüğümde pardüsümü, tabancayı ve cüzdanımı yatağın üstünde dün gece bıraktığım gibi buldum. Yeniden ürperdim. Sanki bu an kapının vurulacağını ve polisin beni yakalamak üzere içeri dalacağını zannettim. Ben aranan bir suçluydum artık. Gidebileceğim bir yer yoktu. Hayatım boyunca da yaşayacağım vicdan azabıyla saklanamazdım. Bir an polise başvurmak aklıma geldi. Teslim olmam belki bir çareydi. Sonuçları ne olursa olsun her şeyi itiraf etmeliydim. Ama yapamadım ve yatağın kenarına çöktüm adeta. Zihnim çalışıyordu, hem de umduğumdan daha iyi. Birden evimi terk etmenin anlamsızlığını kavradım. Sırf iblis içimdeyken karıma ve oğluma bir kötülük yapmasın diye evimden uzaklaşmıştım. Ama bu yeterli değildi. O melun dilediği zaman ben hiç farkına varmadan da bedenime girmeyi beceriyordu. Tıpkı köprüde araba sürerken ve dün gece o serseriyle boğuşurken olduğu gibi. Üstelik bedenimin o tür işgallerinde kopukluk oluyor ve yaşadığım o devreleri hiç hatırlamıyordum. İstese beni yine o hale sokabilir, beni evime yönlendirebilirdi. Bu gerçeği biraz geç kavramıştım. Kanım çekilir gibi oldu. Şu halde dünden beri boşuna sokaklarda koşturuyordum. Tehlike devam ediyordu. Şayet şimdiye kadar eve dönmediysem bu sadece iblis istemediği içindi. Fakat önünde sonunda Selma yeniden arzulayacaktı ve o zaman benimle birlikte evime gidecekti. En azından şimdilik bunu önlemem imkansız görünüyordu. Bir şeyler yapmalıydım ama ne? Sanırım ilk tedbir olarak Selma'yı haberdar etmeliydim. Başka çare yoktu. Cep telefonumu çıkardım. Telefonu kapalı tutmuştum ve nedenini bilmiyordum. Herhangi bir mesaj gelip gelmediğine baktım. Kimse aramamıştı. Hayret, işe uğramadığım bu üçüncü gündü ama kimse merak edip neden gelmediğimi sormamıştı. Evimin numarasını tuşlamadan önce bir an karıma durumu nasıl açıklayacağımı düşündüm tekrar. Yaşanan olaylardan sonra acaba karım bana inanacak mıydı? İnanmak zorundaydı. Şayet bunca yıl süren evliliğimizden sonra beni biraz tanımışsa inanmalıydı. Tuşlara dokundum. Selma kendi telefonundan arayanın ben olduğumu anlayacaktı şimdi. Acaba açacak mıydı? Hiddeti henüz yatışmadıysa cevap veremeyebilir dedi. Ama karım telefonu açtı. Karım hattaydı ama telefonu açmasına rağmen cevap vermiyordu. Benim Selma, konuşmamız lazım dedim. Nihayet karşılık verdi. Hala konuşacağımız bir şey kaldı mı? Çok şey var. Bence hiç bir şey kalmadı Selim. Evliliğimiz bitti. Yanılıyorsun dedim. Önce beni dikkatle dinlemeni istiyorum. Hayır, seni dinlemek istemiyorum. Bugün 2'de avukatla randevum var. Gerekirse meramını ona anlatırsın. Anlaşılan karımın gururu fena halde incinmişti. Belki özür dilemen bile yetmeyecekti. Her halükarda ona durumumu açıklamalıydım önce. Karar sana ait diye fısıldadım. Avukata gitmene bir itirazım yok ama önce beni bir dinle. İdama mahkum suçlunun bile son isteği yerine getirilir. Karımın hırçın ve sinirli bir şekilde güldüğünü işittim. Ne o dedi? Yoksa evi terk ettiğinden beri beni kandıracak senaryo hazırlamak peşinde miydin? Hazır mı uyduracağın yalanlar şimdi? Sana şimdiye kadar hiç yalan söylemediğimi bilirsin dedim. Gerçi geçti borun pazarı, artık sana inanmamı bekleme. Başka çarem yoktu, bombayı patlattım. Ben hastayım Selma, hem de fena halde hastayım. Önce bir an duraladı, sonra eskisinden daha fazla bir kahkaha koyuverdi. İnanamıyorum, düşünüp taşındığın yalan bu muydu? Çocuk mu kandırıyorsun sen? Bu yalanı Ali'ye söyle, belki o inanır. Tahmin ettiğin gibi değil hayatım. Durumum çok vahim. Yok canım, profesörlük tezi seni çok mu yordu? O nedenle mi bir fahişeye kapıldım? Benim hayatımda senden başka bir kadın yok Selma. Asla da olmadı. Karım hattın öbür ucunda çın çın bağırdı. Yine yalan söylüyorsun. Hayatında bir kadının olduğunu söylediğimde susarak zımmen kabul ettin. Niye o zaman inkara kalkışmadın? Neden yanıldığımı iddia etmedin? Yoksa o şırfıntı şimdi seni sepetledi mi? Açıkta kaldığın için mi beni arıyorsun? Telefonda bu konuyu daha fazla konuşamazdım. Lütfen inan bana diye inledim. Hayatımda böyle biri yok. Fakat şu sıralar inanılmayacak olaylar yaşıyorum. Buna hiç şaşmadım doğrusu. Başka çarem kalmamıştı. Bombayı patlatmak zorundaydım. Ben bir cinayet işledim Selma dedim. Karım birden susuverdi. Afalladığını tahmin edebiliyordum. Kekeleyerek sordu. Ne dedin, cinayet mi? Evet hayatım. Yoksa o fahişeyi mi öldürdün? Artık dayanamamıştım. Zaten güçlükle konuşuyordum. Ben de bağırdım. Anlasana biraz. Sana öyle biri yok diyorum. Galiba bağırmam işe yaramıştı. Karım hem suçlu hem güçlü olabileceğime ihtimal verememişti. Heyecanlanmaya başladığını ses tonundan anlıyordum. Sen ne cinayetinden bahsediyorsun? Kime öldürebilirsin? Soluk solaydım ve sinirden titriyordum. Karıma yaptıklarımı açıklamak son derece zor ve kahrediciydi. En önemlisi de gerçek nedeni henüz söyleyememiştim. Tanımadığım bir adamı, bir sokak serserisini öldürdüm. Selma'nın bir şok geçirdiğini tahmin ediyordum. Ne zaman diye sordu. Dün gece. Senin de sesinde gittikçe panikleyen bir ifade sezinliyordum. Nerede yaptın bu işi? Galatasaray'da. Ama nasıl olur? Yakalanmadım mı? Nereden arıyorsun beni? Tepe başında bir otelden. Polis peşinde mi sanmıyorum. Fakat emin de olamam. Yardımına ihtiyacım var sevgilim. Karım yine durakladı bir an. Bak Selim, bana inanılmaz bir hikaye anlatıyorsun. Şayet bu söylediklerin yalansa, onun sözünü kestim. Mesele bu kadar basit değil, daha da kötüsü var dedim. Tabii hiçbir şey anlamamıştı, saf saf mırıldadı. Daha da mı kötüsü? Bundan beteri ne olabilir ki? Cinayet işlediğini söylüyorsun. Çok üzgünüm Selma ama durum çok daha kötü. Önce seninle konuşmak zorundayım. Karım sanırım bana inanmış ve gayri tabii bazı durumların oluştuğunu anlamıştı. Tamam dedi. Hemen eve dön, seni bekleyeceğim. Gerisini burada konuşuruz. Selma, evet, senden son bir ricam daha olacak. Söyle. Önce bana söz ver. Ne sözü? Şimdi en zor noktaya gelmiştim fakat bunu karımdan istemek zorundaydım. Onu da tehlikeye daha fazla atamazdım. Eve geldiğimde senden istediğimi aynen yerine getirmeni rica ediyorum. Bu çok önemli. Ne istiyorsun? Şimdi beni iyi dinle. Evet, bu izahı çok zor bir durumdu. Karım çıldırmış olmamdan kuşku duyabilirdi. Fakat ne çare ki aklıma başka çözüm gelmiyordu. Duraksadığımı hissedince homurdandı. Söylesene, istediğin nedir? Hatırlar mısın? Yatağın altına kalın bir sopa koymuştuk. Hani bir hırsız filan gelirse elimizde silah gibi kullanalım diye. O hala yerinde duruyor mu? Karım şaşkın bir halde mırıldandı. Sanırım duruyordur. Hiç kullanma gereği duymadık. Ne olacak? Ben geldiğimde sakın onu yanından ayırma. Çıldırdın mı Selim? Neler saçmalıyorsun? Hayır hayatım, çıldırmış değilim. Ama bu gidişle çıldırman mümkün. Peki ne yapacağım o sopayı? Zoraki yutkundum. Ondan çok zor bir şey istediğimin farkındaydım ama bu gerekliydi. Şayet dedim, cümlenin gerisini getirmemi bekliyordu. Evet diye homurdandı yeniden. Şayet bende bir anormallik sezinlersen, hiç tereddüt etmeden onu kafama indir. Bana söz veriyor musun? Anormallik mi? Nasıl bir anormallik? Eğer davranışlarımda, seninle konuşmamda, tavırlarımda bir farklılık gözlersen, sana kabalaşmaya başladığımı hissedersen, bir an bile tereddüt etmeden bana vurmanı istiyorum. Kesinlikle acımadan ve en azından yerimden kımıldayamayacak hale gelinceye kadar. Sen aklını oynatmışsın. Bana namus sözü ver Selma, duymak istiyorum. Karım belli ki korkmuştu, konuşamadı. Ben ısrar ettim. Söz veriyor musun? Tamam dedi, söz veriyorum. Evimin kapısının ziline önce dokundum, melodili sesin içeride yankılandığını duydum. Sonra usulca cebimdeki anahtarlarla kilidi çevirdim. Zili çalmamamın nedeni bir şekilde geldiğimi, Selma'yı uyarmak, onun tedbirini almaya zorlamaktı. Evimin aydınlık antresine girdim. Aşina olduğum her eve özgü koku burnuma çarptı. Aradan çok kısa bir zaman geçmesine rağmen çılgınlar gibi evimi özlediğimi fark ettim. Sanki yıllardır bu sıcak ortamdan ayrı kalmıştım. Bir an gözlerim buğulanır gibi oldu. İnsanoğlu sahip olduğu nimetlerin değerini ancak onları kaybettiği zaman anlıyordu. Selma salonun girişinde ayakta duruyordu. Sözünü tutmuştu. Ona yanından ayırmamasını tembih ettiğim kalın sopa elindeydi. Birbirimize bakıp durduk. Ona koşup sarılmak, kucaklamak, doyasıya öpmek, kendisine ne kadar ihtiyacım olduğunu anlatmak istiyordum ama ikimiz de yerimizden kımıldayamadık bir müddet. Gözlerin içine baktım. Kararsız, nasıl davranması gerektiğini bilememenin huzursuzluğu içindeydi. Hala kırılmış olan gururunun menfi izlerini üzerinden atamadığını hissettim. Belki böylesi daha iyiydi. Sanki söylenecek en uygun kelime oymuş gibi merhaba diyebildim. Karım şaşkınlıkla yüzüme bakmaya devam ediyordu. 3 günlük sakalım, birbirine karışmış saçlarım ve evden çıktığımdan beri değiştirmeyi bile akıl etmediğim giysilerimle herhalde görünüşüm onu şaşırtmıştı. Bir süre bana karşılık veremedi. Neden sonra gelsene içeri diyebildi. Bavulumu antreye bırakıp salona geçtim. İçimdeki değişik duygulara rağmen birbirimize yabancı gibi davranıyorduk. İlk önüme gelen koltuğa oturdum. Şimdilik mümkün olduğu kadar ondan uzak durmaya çalışıyordum. Beni tek rahatlatan şey değişim emareleri göstermememdi. İblis yoktu şimdilik. Seni dinliyorum dedi Selma. Eve dönerken yol boyunca karıma durumu nasıl açıklayacağımı düşünmüştüm hep. Ama yüz yüze gelince bütün tasarladıklarım sanki bir anda hafızamdan silinmişti. Derin bir nefes aldım ve sınava girmiş bir öğrencinin telaşıyla kekelemeye başladım. Ben hastayım sevgilim diyebildim. Ağzımdan çıkan ilk cümle bu olmuştu. Karım merak dolu bakışlarla yüzüme bakmaya devam ediyordu. Hakkımda henüz kesin bir karar vermemişti ama her zaman görmeye alıştığım o sıcak ve anlayışlı yüz ifadesi sanırım geri dönüyordu. Selma durumumu gördükten sonra anlamadığı ve bilmediği önemli bir şeyin olduğunu sezinlemişti. Şimdi iyi misin diye sordu. Pek sayılmaz. Neler oldu Selim anlatsana. Yerimden fırlayıp onu kucaklamayı, başımı göğsüne dayayıp sıcaklığını duyumsayarak ağlamayı çok istiyordum ama bunu yapamazdım. Doktora gitmem gerekli. Esaslı bir tedaviye ihtiyacım var. Buraya doktor getirdik ya. Hayır dedim. Bu dahiliyeci değil. Bir nöroloğa ya da bir psikiyatra görünmem gerekiyor. Neden? Hala durumumu ona nasıl açıklayacağımı bilmiyordum. Sık sık bilinç kayıpları oluyor dedim. Ona durumu alıştıra alıştıra söylemekti niyetim. Birden pat diye açıklayamazdım. Fügler mi diye sordu Selma. O ne dedi? O nedir? Fük ciddi bir kişilik kopması. Hasta bir yerlere gider, insanlarla konuşur, normal görünerek çeşitli işler yapar ama sonraları nerede olduğunu ya da ne yaptığını hatırlayamaz. Sanki o zaman derin bir uykuda geçirmiş gibi. Bir fük dakikalarca, saatlerce, hatta günlerce sürebilir. Hayretle suratına, kara gözlerin içine baktım. Bunları nereden biliyorsun diye sordum. Karım omuzlarını silkti. Bir sohbet sırasında bizim doktor Ayşe'den öğrenmiştim. Ayşe karımın eski bir çocukluk arkadaşıydı. Onu tanırdım. Birkaç kere bizim eve gelmişliği de vardı. Evde kalmış bir kız kurusuydu ama mesleğinde iyi olduğunu işitmiştim. İlk etapta kendisine başvurabileceğim birisi olabilirdi. Selma devam etti. Aklımda kaldığına göre bazen insanlar çocukluğunda bastırılmış bazı olayların yıllar sonra yüzeye çıkmasıyla tutulurlarmış bu hastalığa. Bir an düşündüm. Benim geçmişimde hiç böyle bir olay yoktu. En azından ben hatırlayamıyordum. 3 gün öncesine kadar kendimi duygusal ve ruhsal açıdan kaya gibi sağlam hissederdim. Ne diyeceğimi bilemedim. Gözlerimi kapattım. Elimi alnıma bastırdım. Müthiş bir baş ağrısı başlamak üzereydi. Fük denen illetin ne olduğunu bilmiyordum ama karımın bahsettiği şeyi yaşamıyordum sanırım. Eline ne oldu diye sordu birden. Sağ elin şiş. Kekeleyerek fısıldadım. O sırada oldu. Yani o adamla boğuşurken, şu öldüğünü iddia ettiğin adamla mı? Gözlerimi açmadan başımı salladım. Evet, karım tüylerimi diken diken eden bir laf etti. Sen kimseyi öldürmedin Selim. Bunu biliyorum. Gözlerimi açıp Selma'ya hayretle baktım. Nasıl bilebilirsin? Bunu bilmene imkan yok ki diye mırıldandım. Yüzünü ilk defa soğuk bir tebessüm kapladı. Soruşturdum. Anlamadım, ne yaptın? Soruşturdum dedim. Nasıl yani? Çok basit. Bu sabah bana telefonda Galatasaray'da bir serseriyi öldürdüğünü söyleyince hemen gazetelere baktım. Hiçbir gazetede böyle bir cinayet haberi yoktu. Beyoğlu'nun ortasında bir cinayet işlenip de bunun gazetelere yansımaması imkansızdı. Yine de tatmin olmadım ve Beyoğlu Merkez Karakolu'nu aradım. Telefonda bana dün gece bir cinayet vakasının olmadığını söylediler. Anladın mı şimdi? Vay canına diye homurdandım. Demek bana yalan söyledi. Kim? O iblis yani. Selma hala anlayışla yüzüme bakıyordu. İblis de kim Selim diye sordu. Artık asıl sorunu karıma açıklama zamanı gelmişti sanırım. Yutkundum ama tam o sırada hala cebimde duran tabanca aklıma geldi.